Ayrım 9, Tuzak, Wilbur Smith, sayfa 78. İki gün sonra Michael randevularından birine gitmiş ve Isabella kitap ve kağıtlarını masanın üstüne yaymış çalışırken birden telefon çaldı. Isabella dalgın bir tavırla telefonu açtı. Bir an ne o boğuk sesi tanıdı ne de söylenenlerden bir şey anladı. Ramon sen misin? Bir şey mi var? Neredesin? Atina'da mısın hala?
Evdeyim.
Burada Londra'da mı? Isabella yoğun öğle trafiğine rağmen hızla sürdü arabasını. Merdivenleri ikişer ikişer çıktı. Kapı önüne geldiğinde soluğu kesilmişti. Çantasından anahtarı güçlükle çıkarıp kapıyı açtı.
Ramon!
Cevap gelmedi. Yatak odasına koştu. Bavulu yatağın üstünde açılmıştı. Yerde buruşuk bir gömlek vardı. Gömlek kanlıydı. Dut karası renginde, kurumuş kanla daha parlak taze kan.
Ramon! Aman tanrım Ramon!
Banyo kapısı içeriden kilitliydi. Isabella gerileyip ayağının topuğunu kilide indirdi. Ramon'dan öğrendiği bir judo oyunuydu bu. Kilit kırıldı, kapı açıldı. Ramon tuvaletin yanında yerde yatıyordu. Düşerken musluğun üstündeki rafa tutunmuş olmalıydı ki Isabella'nın kozmetik şişeleri yere saçılmıştı. Ramon'un belinden yukarısı sargılar içindeydi. Isabella bunları saranın profesyonel bir el olduğunu ilk bakışta anladı. Gömlek gibi sargılarda kimi eski kimi yeni kan lekeleri içindeydi. Isabella yere çömelip erkeğin başını çevirdi. Bembeyazdı Ramon'un yüzü, terle kaplıydı. Başını kucağına yerleştirdi, sonra kenarda duran havluyu aldı. Oturduğu yerden soğuk su musluğuna uzanabiliyordu. Havluyu ıslatıp yüzünü ve boynunu sildi. Ramon'un göz kapakları titredi, gözlerini açıp ona baktı.
Ramon!
Düştüm diye mırıldandı.
Sevgilim ne oldu böyle, yaralanmışsın?
Yatağa gitmeme yardım et. Isabella onu oturur duruma getirdi. Ata bindiği ve tenis oynadığı için bir erkek kadar güçlüydü. Ama buna rağmen yardım edilmeden onu kaldıramayacağını biliyordu.
''Senin dengeni sağlarsam kalkabilir misin?''
Ramon kalkmaya çalıştı ama ancak doğrulmuştu ki birden ani bir sancıyla kanlı sargıları kavradı.
''Yavaş ol, bekle biraz.''
Ramon bir süre öyle iki büklüm kaldı, sonra doğruldu.
''Tamam.''
Isabella erkeğin yükünü omzunda taşıyarak onu yatağa götürdü.
''Atina'dan buraya kadar bu durumda mı geldin?'' diye sordu gözlerine inanamayarak.
Ramon bu yalanı başını sallayarak doğruladı. Isabella'yı Atina'ya kuryelik yapması için çağırmıştı. Beklenmedik bir durum çıkmıştı ortaya. Hemen bulabileceği başka ajan yoktu. Hem zaten kızın artık işe başlama zamanı da gelmişti. Olgunlaşmıştı artık. Emirlerini sorgusuz kabul ediyordu. Ve bu ilk işi de çok kolay olacaktı. Güzel ve hamile bir dişi olarak insanda ancak sempati uyandırırdı. Yeryüzünün haber alma örgütlerinin hiçbirinde kaydı yoktu. Mossad'da da. Mesleğin deyimiyle bakireydi. Ayrıca Güney Afrika pasaportu vardı ve İsrail bu ülkeyle yakın ilişkiler içindeydi. Planına göre Isabella Atina'dan Tel Aviv'e uçacak, mesajı alacak ve aynı yoldan geri dönecekti. Ama Atina'ya gelemeyince iş bozulmuştu. Gidip mesajı almak çok önemliydi. İsrail ile Güney Afrika bilim adamları arasında taktik nükleer silahların geliştirilmesinin ayrıntıları vardı mesajda. İsrail gizli servisi Mossad tarafından tanınma olasılığının bulunmasına rağmen Ramon oraya gitmek zorunda kalmıştı. Kılığını mümkün olduğunca değiştirmiş ve doğal olarak yanına silah almamıştı. İsrail'e silah sokmaya çalışmak çılgınlık olurdu. Takma adlı Meksika pasaportunu kullanmıştı. Ancak ülkeye girdiğini Ben Gurion havaalanında anlayıp ardına birini takmış olmalıydılar. Ramon arkasına takılan adamı görüp acil durum planına başvurmuşsa da kendisini kıstırmışlardı. Mossad ajanlarından birinin boynunu kırmış, karşılığında da yaralanmıştı. O halinde bile Tel Aviv'deki Filistin Kurtuluş Örgütü'nün güvenli evine gidebilmişti. 12 saat sonra Suriye yoluyla kendisini ülkeden dışarı çıkarmışlardı. Ancak Londra'da güvenlik içinde olabilirdi oysa. Bütün tehlikelere ve yarasına rağmen Şam'da kalamazdı. Yerel KGB şefi kendisini Londra'ya giden Aeroflot uçağına bindirmişti. Isabella'ya telefon ettikten hemen sonra da bayılmış kalmıştı.
''Bir doktor çağırayım.'' dedi Isabella.
''Doktor olmaz.'' Zayıflığına rağmen Ramon'un sesi kızını alışmak üzere şartlandı. O emredici havaya sahipti.
Ne yapayım peki?
Bana telefonu getir. Isabella koşup oturma odasındaki telefonu getirdi.
Ramon, berbat bir haldesin. Hiç olmazsa sana yiyecek bir şey. Bir tas çorba getireyim sevgilim.
Ramon başını salladı ama telefonda çevirmekte olduğu numaradan başını kaldırmadı. Isabella mutfağa gidip bir kutu çorba açtı, ısıttı. Ramon'un telefonda birisiyle İspanyolca konuştuğunu duyuyordu. Lingua Fonda çalıştı, İspanyolcası konuşulanları anlayacak düzeyde değildi henüz. Ramon telefonu kapatırken o da çorbayı getirdi.
''Sevgilim, ne oldu? Neden doktoru çağırmama izin vermiyorsun?''
Ramon yüzünü buruşturdu. Bir İngiliz doktor o yarayı görürse polise bildirirdi. Küba elçiliği doktoru eve gelirse adresi öğrenilirdi. Bu yüzden başka bir yol bulmak zorunda kalmıştı. Ancak kızın sorusunu yanıtlamadı.
Hemen dışarı çıkmanı istiyorum. Sloan Meydanı metro istasyonunun batı peronuna git ve ucuna kadar ağır ağır yürü. Biri eline bir zarf sıkıştıracak.
Kim? Onu nasıl tanıyacağım?
Tanımayacaksın dedi Ramon sert bir sesle. O seni tanıyacak. Onunla ne olursa olsun konuşmayacaksın. Zarfın içinde bir doktor reçetesi ve yaramın bakımı için gerekli talimat olacak. Reçeteyi Piccadilly'de sabaha kadar açık olan eczanede yaptır ve ilaçları alıp buraya gel.
Olur Ramon, ama bana nasıl yaralandığını söylemedin.
Sen sana söyleneni yapmayı öğrenmelisin. Bu sıkıcı sorulara hiç gerek yok, git haydi.
Peki Ramon.
Kız ceketini ve eşarbını aldı, sonra eğilip erkeği öptü.
''Seni seviyorum.'' diye fısıldadı.
Merdivenden inerken birden yarı yolda durakladı. Belki de Nana dışında hiç kimse çocukluğundan beri bu kadar sert konuşmamıştı kendisiyle. Babası bile emretmez, isterdi. Ama şimdi bir öğrenci gibi soluğu kesilmiş bir halde emir alıyordu. Yüzünü buruşturup sokağa koştu. Metro peronunun sonuna daha varmamıştı ki birden bileğine bir el dokundu. Zarf eline verildi. Omzu üstünden baktıysa da kurye çoktan dönüp yürümeye başlamıştı. Üzerinde koyu renk bir pardesü, başında mavi yünden bir başlık vardı, yüzünü göremedi. Eczacı reçeteyi görünce ağır yaralı biri var galiba dedi.
Isabella başını salladı. Ben Doktor Alves'in resepsiyon memuruyum, bilmiyorum.
Adam başka bir şey söylemeden paketi sardı. Ramon uyuyor gibiydi ama Isabella içeri girdiği anda gözleri açıldı. Isabella onun yüzünü görünce yeniden korkmaya başlamıştı. Gözleri çökmüştü. Teni iki günlük bir cesedin rengini almıştı. Isabella üniversitedeyken Kızılaş'ta ilk yardım kursu görmüştü. Walter Reden'de kara derililere haftada bir kontrola gelen doktorun yardımcılığını yapardı. Kolay kolay baygınlık geçirmeyecek kadar ezilmiş ayaklar ve kopmuş parmaklar görmüştü. İlaçları çıkarıp zarfın üstündeki talimatı okudu. Ellerini dezenfektanlı suyla yıkadıktan sonra Ramon'u yatakta oturtup sargılarını açmaya başladı. Kan kurumuş sargı bezi yaranın kenarlarına yapışmıştı. Ramon gözlerini kapattı. Alnında ince bir ter tabakası belirmişti kızı uğraşırken.
''Özür dilerim.'' diye mırıldandı Isabella. ''Canını acıtmamaya çalışıyorum.''
Sonunda sargı çıkınca bağırmamak için kendini güç tutmuştu. Ramon'un göğsünün yanında bir delik vardı. Sırtındaki deliğin kenarları da pıhtılaşmış kanla kapanmıştı. Yaranın çevresindeki deri kızarmış ve sıcaktı. İnsanın midesini bulandıran bir iltihap kokusu yayılmıştı ortaya. Isabella bunun ne yarası olduğunu bir bakışta anlamıştı. Abi Şan'ın Zambezi'deki av yerindeyken teröristlerin bastığı Batonka köyünden çağırmışlardı kendilerini. Kurşun yarasını ilk orada görmüştü. Ramon dikkatle yüzüne bakmakta olduğu için bir şey demeden yaranın kenarlarını temizledi. Yeni sargı beziyle iyice sardı. Ramon yatağa yaslanırken güzel dedi. Ne yaptığını biliyorsun.
İşim bitmedi daha. Sana bir de iğne yapmam gerek. Doktorun emri.
Sonra şakacı olmaya çalışarak çevir kıçını bakayım dedi. Yatağın ucuna gidip erkeğin ayakkabılarını ve çoraplarını çıkardı. Pantolonunu çekti.
Şimdi de donunu çıkaralım bakalım.
Donu sıyırınca yine rahatlamış gibi şaka yaptı.
Neyse ki benim kıymetlilerime bir zarar vermemişsin. Yoksa çok kızardım ha.
Ramon bu kez gülümseyerek dikkatle yana döndü. Isabella erkeğin kalçasına bir antibiyotik iğnesi yaptı, sonra üstünü örttü. Şimdi şu haplardan iki tane yutacak ve istirahat edeceksin. Ramon itiraz etmedi. Uyku haplarını içtikten sonra Isabella onu öpüp ışığı söndürdü. Bana ihtiyacın olursa içerideyim. Sabahleyin Ramon'un rengi epey düzelmişti. Antibiyotiğin işe yaradığı belliydi, ateşi de düşmüştü. İyi uyudun mu diye sordu Isabella. O haplar müthişmiş, kütük gibi uyudum. Şimdi de yıkanmak istiyorum. Isabella banyoyu doldurup içine girmesine yardım etti. Ramon oturunca da sargının kenarlarını dikkatle temizledi. Sonra dikkati daha aşağılara kaydı. Sabunlu süngeri daha bir beceriklilikle kullanmaya başladı. Üst tarafın zarar görmüş olabilir ama alt tarafta her şey sağlam dedi. Merak ettim de soruyorum hemşire hanım. Şu anda bir iş mi yapıyorsunuz yoksa zevkinizi mi tatmin ediyorsunuz? Doğrusunu istersen ikincisi birincisinden biraz daha fazla diye itiraf etti kız. Yatağa dönünce ikinci bir iğne daha yaptıktan sonra hazırladığı kahvaltıyı getirdi. Isabella erkeğe bakmaktan hoşlanıyordu. İlk kez ona emir veriyordu. Kendisi mutfaktayken onun telefonda yine İspanyolca konuştuğunu duydu. Telefon konuşması bitince yatağın üstüne oturup ayaklarını altına aldı. Ramon, o bir kurşun yarası dedi. Erkeğin gözleri birden buz kesildi. İfadesiz bir yüzle ona baktı. Nasıl oldu diye sordu Isabella. Ramon'un bakışları karşısında kararlılığının gerilemekte olduğunu hissediyordu. Bankacı değilsin sen. Çoğunlukla bankacıyım. Peki diğer zamanlarda nesin? Bir yurtseverim, yurduma hizmet ederim. Isabella müthiş bir rahatlama hissetti içinde. Gece boyunca kötü kötü şeyler düşünmüştü. Uyuşturucu kaçakçısıydı Ramon. Banka soyguncusuydu ya da bir gangsterdi. İspanya gizli servisinin elemanısın öyle mi? Ramon yine konuşmadan hesapçı bir bakışla bakıyordu yüzüne. Kız ağır ağır çekilmeliydi ağın içine azar azar. Ne istemez olacak ne de direnecekti. Bir bal çanağının içine çekilen bir böcek gibi. Eğer öyle olsa bile bunu sana söyleyemeyeceğimi anlaman gerekir Bella. Elbette, Isabella mutlulukla başını salladı. Bu tehlikeli ve heyecanlı casusluk dünyasından başka bir erkek daha tanımıştı. Ramon'dan önce aşık olduğunu sandığı kişiydi o. Güney Afrika güvenlik polisinden tüm generaldi. Lothar de la Rey ile Johannesburg'da 6 ay fırtınalı ay boyunca karı koca gibi yaşamışlardı. Erkek ilişkiyi aniden kesince Isabella yıkılmıştı. Şimdi onun Ramon Machado'da bulduğuyla kıyaslanamayacak kadar boş bir ilişki olduğunu anlıyordu. Çok iyi anlıyorum Ramon sevgilim, bana güvenebilirsin. Bir daha aptalca sorular sormayacağım. Sana hayatımı emanet ettim. Yardıma çağırdığım ilk kişi sendin. Bununla gurur duyuyorum. İspanyol olduğun için aşığım ve bebeğimin babası olduğu için ben de kendimi biraz İspanyol sayıyorum. Sana yardım etmek isterim. Anlıyorum dedi erkek. Bebeği ben de düşündüm. Uzanıp kızın karnını okşadı. Oğlumun İspanya'da doğmasını istiyorum. Böylece o da İspanyol olacağı için resmen unvanıma sahip olur. Isabella şaşırmıştı. Çocuğunu Londra'da doğuracağını sanıyordu. Doktoru bir hastanede şimdiden yer ayırtmıştı bile. Benim için bunu yapar mısın Bella? Oğlumu tam bir İspanyol yapar mısın? Isabella bir an bile duraksamadı bunun üstünde. Elbette sevgilim, nasıl istersen öyle olsun. Uzanıp onu öptü, sonra yaralarını incitmemeye çalışarak yanına yattı. İstediğim buysa hazırlıkları yapmaya başlamalıyız ama. Ben yaptım bile diye itiraf etti Ramon. Malaga dışında çok iyi bir özel klinik var. Bankanın Malaga'daki merkezinde bir dostum da bize bir ev ve bir hizmetçi bulacak. Merkeze nakledilmemi de sağladım. Bebek doğduğunda ben de yanında olacağım. Çok heyecanlı bir şey dedi Isabella. Bebek senin istediğin yerde doğacaksa evleneceğimiz yeri de ben seçeceğim, haklı değil miyim? Ramon gülümsedi, haklısın. Ben Veltevre'den de evlenmek istiyorum. Malikane'de 150 yıl önce yapılmış eski bir köle kilisesi var. Babaannem Nana orasını ağabeyim Gary'nin düğünü için yeniletti. Çiçekle doldurmuştu içini. Ben de düğünümde çok çiçek olsun isterim. Ramon kızın sözünü kesmeyerek bundan sonra yapacağı açıklamak için bir fırsat kolluyordu. Ama Nana hazırlık yapmak için en az 6 hafta isteyecektir dedi Isabella.
O zaman ben ev kadar şişmiş olacağım.
Hayır Bella, sen düğününde ip ince olacaksın. Çünkü hamileliğin bitmiş olacak.
Isabella birden doğruldu yatakta. Ne demek istiyorsun Ramon? Bir şey oldu değil mi?
Evet, korkarım kötü haberlerim var. Natalie'den haber aldım. Hala Florida'da inatçılık ediyor. Hukuki ertelemeler de var.
Ah Ramon!
Ben de senin kadar mutsuzum, inan bana. Elimden gelen bir şey olsaydı hemen yapardım.
Ondan nefret ediyorum diye mırıldandı Isabella.
Evet, kimi zaman ben de. Ama bu bir felaket değil. Sadece bizi biraz geciktirecek, hepsi bu. Yine evleneceğiz. Hem de köle kilisende ve çiçekler arasında. Ama oğlumuz bundan önce doğacak.
Ramon, serbest kalır kalmaz benimle evleneceğine söz ver, yemin et.
Yemin ederim.
Ramon yarası yüzünden evden bir hafta çıkamamış ve bu arada kızla konuşacak zamanı olmuştu. Isabella ona Michael'dan söz etti ve onun gösterdiği ilgiye pek sevindi. Michael'ın erdemlerini, aralarında nasıl özel bir ilişki olduğunu anlattı. Ramon onu dinliyor ve daha çok konuşması için özendiriyordu. Isabella kendisinin bir uzantısı olarak görüyordu erkeği. Ona ailesini, kamuoyu önünde takındıkları maskenin ardında nasıl insanlar olduklarını, zayıflıklarını ve karıştıkları skandalları, Şasa ile Tara'nın boşanmalarını anlattı. Hatta Nana'nın bir zamanlar Afrika çöllerinde bir piç doğurduğu kuşkularından bile söz etti. Ramon sonunda sözü Michael'a getirdi. ''Eğer burada Londra'da ise neden tanıştırmadın bizi? Benden utanıyor musun yoksa?'' ''Onu buraya getirebilir miyim gerçekten? Ona senden, bizden biraz söz etmiştim. Seninle tanışmak istediğinden eminim. Ondan çok hoşlanacağını da biliyorum. Tek gerçek tatlı ve iyi Courtney odur. Bizlerse...''
Michael babasının deposundan aldı. Bir şişe şampanya ile geldi. ''Çiçek getirecektim'' dedi ama sonra bari işe yarayan bir şey getireyim diye düşündüm. El sıkışırlarken birbirlerini süzdüler. Isabella her ikisine de heyecanla bakıyor, birbirlerinden hoşlanmalarını istiyordu. ''Kaburgaların nasıl oldu?'' diye sordu Michael. Isabella ona Ramon'un attan düşüp üç kaburgasını kırdığını söylemişti. ''Kız kardeşim beni hapse tıktı burada. İyi bir kadeh şarabın geçirmeyeceği hiçbir derdim yok aslında.''
Ramon kendini karşı konulmaz yapan o özel çekiciliğini gösteriyordu. Isabella'nın sevinçten başı dönmekteydi. Yeryüzünde en sevdiği ve önem verdiği iki insan birbirlerinden hoşlanacaklardı. Isabella bir şişe açacağı bulmak için mutfağa gitti. Açık şişe ve iki kadehle döndüğünde Michael yatağın yanındaki iskemleye oturmuş, hararetli bir konuşmaya dalmışlardı.
''Ramon, bankaya senin Golden City Mail gazeten gelir.'' diyordu. ''Mali ve ekonomik konulara yaklaşımınızı pek beğenirim.''
''Mesleğin bankacılık demek.'' dedi Michael. ''Bella bana bunu söylememişti.''
''Ticari bankacılık, Afrika'nın sahranın altında kalan bölümünde uzmanız.'' Bella ayakkabılarını çıkardı, Blue Jean'in paçalarını sıvadı, Ramon'un yanına oturdu. Konuşmaya karışmıyor ama dikkatle dinliyordu.
Ramon'un Afrika gerçekleri hakkında bu kadar bilgili olduğunu, vatanının mozaiğini oluşturan o renkli yer ve olayları bu kadar yakından tanıdığını hiç bilmiyordu. Bu konuşmayla kıyaslanınca onunla yaptığı bütün konuşmalar hep önemsiz ve yüzeysel kalmıştı. İkisinin konuşmalarını dinlerken yeni gerçekler öğreniyor, kendisi için yepyeni olan fikirlerin ileri sürüldüğünü duyuyordu. Görüldüğü kadarıyla Michael da kendisi kadar etkilenmişti. Kendi yorum ve inançlarını deneyebileceği bir zeka bulması karşısında duyduğu sevinç belliydi. Saat gece yarısını geçmişti. Isabella'nın mutfaktan getirdiği şişenin de dibi görünmüştü. Yatak odası Michael'ın sigaralarının dumanıyla mavi bir sis içindeydi. Isabella saatine bakınca ''Bir tek içki için çağrılmıştın Michael'' dedi. ''Ramon da hasta zaten. Hadi yola düşsen iyi olur artık.''
Ağabeyinin pardesüsünü almaya gitti. Michael giyinirken Ramon, politik sürgünler hakkında dizi hazırlıyorsan Raleigh tabakasız olmaz dedi. Mickey esefle güldü. Esrarengiz tabaka ile konuşmak için neler vermezdim. Ama mümkün değil bu. Rudyard Kipling'in dediği gibi sabah sisinin izini görebilirsen onu da bulursun. Ben bankadaki çalışmalarım sırasında kendisiyle tanışmıştım. Müşterilerimizle ilişkimizi hiç kesmeyiz. Sana bir randevu ayarlayabilirim belki de. Michael kolunun birini pardesüye geçirirken donup kaldı.
Ben 5 yıldır onu bulmaya çalışıyorum. Eğer bunu yapabilirsen...
Yarın öğle saati telefon et bana. Elimden geleni yapacağım. Michael kapıdan çıkarken kız kardeşini öptü.
Bu gece eve gelmeyeceksin sanırım.
Evim burası benim. Cadogan meydanına seni etkilemek için gitmiştim ama buna gerek kalmadı artık.
Senin Ramon müthiş biri dedi Michael. Sanki başka bir kadın Ramon'a duyduğu sevgiyi paylaşıyormuş gibi ani bir kıskançlık duymuştu Isabella. Ama bunu bastırmaya çalıştı. Michael'a karşı duyduğu tek çirkin duyguydu bu. Odaya dönüp de Ramon'un kardeşinden hoşlandım. Pek ender rastlanan üstün varlıklardan biri dediğini duyunca da aynı şeyi hissetti. Isabella Michael'a olan duygularından utandı. Ramon'dan nasıl kuşkulanabilirdi? Erkekti Ramon, doğuştan erkek. Michael'ı sadece aklı için sevdiğini biliyordu. Ama yine de o pis ve sinsi duyguyu içinden kopartıp atamıyordu. Yatağa eğilip erkeği kendisini bile şaşırtan bir tutkuyla öptü. O bir anlık şaşkınlıktan sonra ağızları aralandı, dilleri çiftleşen yılan balıkları gibi birbirine dolandı.
Avrupalarda haftalarca dolaşıp beni yapayalnız bıraktın. Sonra da eve dönünce yatıp uyumaktan başka bir şey yaptığın yok dedi Isabella erkeğe duyduğu ihtiyaçla boğuklaşan bir sesle. Hizmetçini ve hemşireni hiç düşündüğün yok. Eh Ramon efendi, sana artık hakkımı alma zamanının geldiğini söylüyorum şimdi.
Biraz yardıma ihtiyacım olacak ama dedi Ramon.
Sen kıpırdamadan yat, kılını bile kıpırdatma. Hemşirenin emri, ayrıntıların gereğine biz bakarız.
Isabella örtüyü çekip elini onun bacaklarına uzattı.
Biz ikimiz her şeyi yaparız, sen sakın kımıldama.
Sonra sargılı göğsüne dokunmamaya çalışarak üzerine çıkarken duyduğu ihtiyacın onun yeşil gözlerinde de yansıdığını görünce bütün kuşkusu kayboldu. Ramon sadece kendisine aitti. Daha sonra onun sağlam tarafına mutlulukla uzandı. Karanlıkta uykuları gelene kadar konuştular. Isabella bir daha Michael'dan söz ettiğinde vicdan azabı içindeydi. O kadar rahatlamıştı ki Ramon'a da kendine olduğu kadar güveniyordu. Her şeyi ona açıklamak, onunla paylaşmak istiyordu.
Zavallı Mickey, bunca yıldır çektiği azabı hayal bile edemezdim dedi. Dünyada ona en yakın olan benim ama ben bile bir şey bilmiyordum. Bir iki gün önce bir rastlantıyla onun eşcinsel olduğunu öğrendim.
Düşünmeden konuşmuş, sözcükler ağzından çıktığı anda da pişman olmuştu. Mickey güvenmişti kendisine. Ramon'un tepkisini ürpererek bekledi ancak beklediği olmadı. Biliyordum dedi Ramon. İnsanın yanılmasını olanaksız kılan bazı belirtiler vardır. İlk yarım saat içinde anlamıştım bunu. Isabella büyük bir rahatlama duydu. Ramon işin farkındaydı. O halde kardeşine ihanet etmiş sayılmazdı.
Bunu tiksindirici bulmadın mı?
Hiç de değil. Bu insanlardan çoğu yaratıcı, zeki ve üretken kişilerdir.
Mickey de öyledir. İlk başta şok olmuştum ama şimdi bunun bir anlamı kalmadı benim için. Hala sevgili ağabeyim o benim ama yakalanıp başı derde girecek diye ödüm patlıyor.
Buna pek olasılık yok sanırım. Toplum bu davranışı kabul etmiş.
Anlamıyorsun Ramon. Michael Karaderililerden hoşlanıyor ve Güney Afrika'da yaşıyor.
Eh bu bazı sorunlar yaratabilir dedi Ramon düşünceli bir sesle.
9. ayrımın sonu. Sayfa 89.